Ayrım 18 sayfa 144. Dayan kuşku dolu bir sesle sordu. Katil Orta Asya'dan mı gelmiş yani? Belki ya da orada bir süre kalmış, geleneklerini öğrenmiş olabilir. Adli tıp uzmanına bakılırsa insan anatomisi koyununkinden pek farklı değil. Bütün bunlar bana oldukça belirsiz geliyor diye mırıldandı Dayan. Bana da bir ayrıntının dışında. Genç kadın Langeus'a döndü. Komiser Dayan'a Almanca yazılmış bir turizm şirketinin adını taşıyan bir formun fotokopisini uzattı. Rolf Van Keen Moğolistan'a gitmeyi hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz? Almanya'da BBK Federal Cinayet Masası soruşturmasını sürdürüyor. Doktorun bütün telefon konuşmalarını incelediler. Van Keen Ulan Bator'a giden uçaklar hakkında bilgi toplamış. Ulan Bator. Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti. Komiser Dayan'a şaşkınlıkla baktı. Bilir misiniz? Sadece adını. Akapunturcu bununla da kalmamış, iç hat seferleri hakkında da bilgi istemiş. Özellikle de ülkenin en kuzey ucundaki küçük bir kente giden uçuşlar hakkında. Parantez, elindeki notlara baktı. Tısagan Nur. Anlaşıldığı kadarıyla kararlaştırmadığı tek ayrıntı hareket tarihi. Kısacası kullanılan yönteme bakılınca arada bir ilişki kurmak mümkün. Zayıf ama ne de olsa bir bağlantı işte. Langeus durdu, sonra yumuşakça sordu. Ya siz, sizin bana vereceğiniz haberler var mı? Dayan omuzlarını sekti, bakışlarını yeniden bahçeye çevirdi. Yağmur dalgalar halinde iniyordu camlara. Hayır, yetimhaneyi aradım, hiçbir şey bilmiyorlar. Hepsi bu kadar mı? Uzmanlara Lucia'nın ana dilinde söylediği bir şarkının kasetini bıraktım. Bir ihtimal nereli olduğunu bulabilirler. İyi yapmışsınız. Başka? Dayan kaza süsü verilmiş cinayet varsayımını arabasına gizlenmiş kamikaze katili düşündü. Hepsi bu diye cevap verdi. Langeus sordu. Benden kamyon şoförünün adresini neden istediniz? Dayan irkildi ama komisere hiçbir şey belli etmemeye çalıştı. Onunla konuşmak istiyordum. Hepsi bu. Lucia'nın durumunu anlatmak. Langeus içini çekti. Sessizliği metale dönüşen sağanak yağmurun sesi bölüyordu. İnsanlar tecrübelerimizi hiç önemsemez. Dayan şaşkınlıkla döndü. Bunu neden söylediniz? Size ne düşündüğümü açıklayayım. Siz kendi kişisel soruşturmanızı yürütüyorsunuz. Benden istediğiniz de buydu, öyle değil mi? Aptal görünmeye çalışmayın. Ben size Van Keen'in ölümüyle ilgili soruşturmadan söz ediyorum. Neden böyle bir şey yapayım ki? Sizi az daha olsa tanımaya başladım Dayan. Onun için sizin de neden aynı şeyi yapmadığınızı merak ediyorum doğrusu. Dayan sessiz kaldı. Polis komiserinin sesi ciddiydi. Dikkatli olun. Bu işin yüzünde onunu bile bilmiyorsunuz. Her şey bir anda suratınıza patlayabilir. Hem de hiç beklemediğiniz bir şekilde. Onun için dedektif Alice'çilik oynamayı bırakın. Dayan başını kaderine razı bir çocuk gibi salladı. Langeus kapıyı açtı. Arabanın içini bir yağmur sağanağı doldurdu. Komiser inerken konuştu. Gelecek sefer yemeği ben ısmarlayacağım. Arabadan inip ekledi. Polisler Paris'in en iyi fast food restoranlarını bilir. Bütün milkshake'çilerin adı aynı değildir. Haberiniz var mı? Arabalarında bir sürü küçük fark var. Dayan neşeli bir ifade takılmaya çalıştı. Sizi utandırmamaya çalışırım. Langeus yağmur damlaları sırtını döverken eğildi. Şunu unutmayın, dikkatsizlik, küçük kız kahramanlıkları yok. En küçük bir şeyin yolunda gitmediğini görürseniz beni arayacaksınız, tamam mı? Dayan son bir tebessümle cevap verdi ama kapanan kapının sesi kulağına tabutun çarpan kapağı gibi geldi. 24. Kısım. Ona bir ışık kaynağı gibi ama kendi karanlıklarının içinden bakıyordu. Pansuman yapılmıştı. Daha sıkı, daha ince sargılar kafatasını basit bir gazlı bez gibi sarıyordu şimdi. Direnler ise kuşkusuz daha o sabah çıkarılmıştı. Önemli bir adımdı bu. Lucien artık beyin kanaması tehlikesini atlatmıştı. Koltuğunu yaklaştırdı. İşaret parmağının ucuyla çocuğun alnını, burnunu, dudak kenarlarını okşadı. Birlikte geçirdikleri ilk geceleri hatırladı. Alçak sesle masallar anlattığı, karanlıkta elinin nefes almasına uyarak kalkıp inen yorgun vücudun çizgilerine dokunduğu geceleri. Kendini o minicik tepelerin üzerinde, gizemli vadilerin çukurunda yapılacak yolculuğa hazır hissediyordu yine. Sargılı vücuttaki hayatın kıpırdaştığı, belirginleştiği, yerleştiğini büyük bir keyifle hissediyordu. Ne var ki bir acı değerini saklayamaz. Ölüm tehlikesini uzaklaştığı şu anda içinde yeni kaygılar büyüyordu. Ana kanamanın durduğu bir vücutta ağrıların kendini göstermesi gibi üzüntünün yeni boyutlarıyla karşılaşıyordu. Çocuğunun her yarasını, her belisini öfke ve çaresizlik içinde kendi vücudunda hissediyordu. Dayan yeni bir umutsuzlukla tanışıyordu. Vekaleten acı çekmenin umutsuzluğuyla. Kafasında atamadığı bir gerçek vardı. Çevresinde bir yerde tehlike kol geziyor, onları tehdit ediyordu. Bu gerçek giderek saplantıya dönüştü. Bilmecelerin çözümlenmesine katkıda bulunmazsa asla geleceğe bakamayacaktı. İşte kararlılığı bu nedenle daha güçlenmişti. İşte hipnotizmacı Paul Saker'dan aynı akşam saat 6'daki randevuyu bu yüzden almıştı. Birden yatağın ayak ucuna asılmış, üzerine her gün Luciana verilen ilaçların ve ateşinin işlendiği tabelayı gördü. Milimetrik karelere bölünmüş kağıdı koparıp aldı. Kurşun kalemle çekilmiş çizgi dün gece 11 ile bu sabah 10 arasında 3 ateş yükselmesi gösteriyordu. Öyle sıradan yükselmeler değil, her üçü de 40 derecenin üzerindeydi. Dayan duvardaki telefonu kaldırdı, Eric Dagger'ın numarasını tuşladı. Cerrah ameliyathanedeydi. Bu kez Madame Ferrer'in numarasını aradı. Bir dakika kadar sonra koridor camlarının ardından gri saçlar göründü. Dayan daha ağzını açmayı fırsat bulamadan hemşire tarafından uyarıldı. Doktor Dagger size bundan söz etmememi istedi. Sizi boşuna endişelendirmemek niyetindeydi. Dayan öfkeden köpürüyordu. Öyle mi? Ateş sadece birkaç dakikalığına yükseldi. Buna Selim bir tepki diyor. Dayan ateş çizelgesini uzattı. Selim mi? 41 derece Selim mi? Doktor Dagger, ateş yükselmesinin çocuğun geçirdiği şokun etkisi olduğuna inanıyor. Metabolizmanın normal işlevine başladığının dolaylı belirtisi olarak görüyor bunları. Dayan asabi bir hareketle eğildi. Çarşafın kenarını şiddetin altına sıkıştırdı. En ufak bir değişiklikte bana haber verseniz iyi olur. Anlaşıldı mı? Tabii ama bir kez daha söylüyorum. Bunun bir önemi yok. Dayan çarşafları düzeltiyor, kağıt önlüğünü yerleştiriyordu. Birden isterik bir kahkaha attı. Önemsiz, öyle mi? Yine de Doktor Dagger benimle görüşmek istediğini sanıyorum. Ameliyattan çıkar çıkmaz. 25. kısım. Her şey yolunda Dayan. Size bunu söyleyebildiğim için çok mutluyum. Şimdiye kadar duyduğu en kötü söze girişti bu. Ya yükselen ateş diye sordu. Eric Dagger soruyu aldırmıyormuşçasına karşıladı. Çalışma masasının ardında üzerinde beyaz doktor gömleğiyle duruyordu. Hiçbir şey değil. Lucy'nin durumu iyiye gidiyor. İyileştiğini doğrulamayan tek bir belirti yok. Bu sabah trenlerini çıkardık. Yakında başka bir servise alacağız onu. Bu neşede kulağa sahte gelen bir şey vardı. Dayan bakışlarını Cehr'in göz kapaklarının altında parlayan göz bebeklerini dikti. Arna Karina'nın anarşistleri, hani şu prenslerin yoluna bomba atanların gözleri de böyle parıldıyor olmalıydı. Ortaya öylesine bir soru attı. Bana söyleyeceğiniz başka ne var? Doktor ellerini cebine soktu, birkaç adım attı. Gece ya da gündüz odası hep aynı yoğunlukta aydınlatılıyordu. Sizi Dieter Romans'la tanıştırmak istiyorum dedi sonunda. Antropologtur. Dayan o ana kadar görmezden geldiği üçüncü kişiye dönmeyi tenezzül etti. Dagger'dan daha genç biri. Esmer, zayıf, 20 santimlik bir cetvel kadar dik. İfadesiz yüzüne siyah çerçeveli bir gözlük takmıştı. Onu görenin bir denklem ya da soyut bir formül düşünmemesi mümkün değildi. Doktor devam etti. Dieter bir antropolog, bir biyometri ve topluluk genetiği uzmanı. İfadesiz adam başını salladı. Çekingen bir tebessüm yüzüne yayılmaya çalıştı. Ama kısa sürede geri çekilmek zorunda kaldı. Dagger Dayan'a sordu. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Aşağı yukarı. Dagger bilim adamına dönüp gülümsedi. Sana söylemiştim. İnanılmaz biridir. Sesindeki neşe kulağa giderek daha sahte geliyordu. Devam etti. Dieter'la Lucien'den bahsettim. Ondan birkaç analiz yapmasını istedim. Dayan elektriklendi. Analiz mi? Umarım. Klinik analizlerden söz etmiyorum tabii. Sadece çocuğunuzun bazı fizyolojik özelliklerini daha genel olarak adlandırabileceğimiz bazı ölçülerle karşılaştırdık. Hiçbir şeyi anlamıyorum. Antropolog araya girdi. Benim uzmanlık alanım polimorfizm, madam. Dünyanın çeşitli topluluklarının özelliklerini belirleme konusunda çalışıyorum. Her halkta, her etnik toplulukta ötekilerine oranla daha sık rastladığımız bazı özellikler var. Topluluğun tüm üyeleri bu özellikleri taşımasa da bir etnik ailenin genel portresini çıkarmamıza imkan veren ortalamalara sahibiz. Dagger oturdu. Romans'ın bıraktığı yerden devam etti. Lucia'nın fizyolojik özelliklerini geldiği bölgede bulunan toplulukların ortalaması ile karşılaştırmanın ilginç olacağını düşündük. Belki de bu yöntemle nereden geldiğini öğrenme fırsatını buluruz. Kesin kökenini demek istiyorum. Dayan'ın öfkesi biraz daha arttı ama bu kendine yönelik bir öfkeydi. Bunu daha önce nasıl düşünememişti? Yetimhane ile temasa geçmişti. Bir uzmana Lucia'nın söylediği sözleri vermişti. Onu kurtaran yöntemi daha iyi anlamaya çalışmıştı. Bütün bunlara rağmen en belirgin işareti araştırmayı, vücudunu incelemeyi düşünmemişti. Üyesi olduğu etnik grubun belirlenmesini sağlayacak çok küçük de olsa bazı fizyolojik benzerlikler gösterecek vücudu. Romans'a dönüp çok daha sakin bir sesle sordu. Ne buldunuz? Antropolog çantasından bir tomar kağıt çıkardı. Eğer isterseniz boyuyla başlayalım. Hastaneye geldiğinizde Lucien 6-7 yaşında olduğunu belirtmiştiniz. Ne var ki dişlerine bakıldığında süt dişlerinden hiçbirinin düşmediği görülüyor. Bunun anlamı da oğlunuzun 5 yaşında olduğu. Başka bir belgeye geçti. Dayan kaza gecesi doldurduğu giriş formunu tanıdı. Burada Lucien'in Andaman Denizi kıyısındaki etnik gruplardan geldiğini belirtmişsiniz. Dayan ellerini yana açtı. Bilmiyorum ki yetimhane müdürüsüne göre Lucia'nın söylediği kelimeler ne Tayca'ya ne de Birmanca'ya ne de o bölgenin bilinen herhangi bir lehçesine benziyormuş. Romans gözlüklerinin üzerinden kısa bir bakış attı, sonra sordu. Yine de oğlunuzun dünyanın o bölümünden yani Birmanya, Tayland, Laos, Vietnam, Malezya arasında kalan bölgeden geldiğini düşünüyorsunuz değil mi? Dayan tereddüt etti. Ben evet tabii başka bir şey düşünmek için nedenim yok. Antropoloğun bakışları bir satır gibi indi. Eğer dikkatinizi Andaman Denizi kıyısında sıralanan bölgelere çevirirsek, hatta araştırmamızı Tayland Körfezi'ne ve Çin Denizi'ne kadar yayarsak sadece tropikal bölgede ve ormanlarda yaşayan etnik gruplarla karşılaşırız. Yine Dayan'a kısa bir bakış. Erik etnolog olduğunuzu söyledi. Bu nedenle doğal ortamın insanların boyu üzerinde büyük etki yaptığını biliyorsunuzdur. Ormandaki insanlar ve hayvanlar başka çevredekilere, örneğin ovalarda yaşayanlara göre daha kısa ve küçüktür. Dayan adamın bakışına karşılık verdi. Gözlüğe karşı gözlük. Romans notlarının üzerine eğildi. Güneydoğu Asya'nın tropikler arası ormanlarında yaşayan bir insanın boyu 140 ile 165 santim aralığındadır. Bu ölçüden hareketle böyleyse ailelerin 5 yaşındaki çocuklarının yaklaşık 70 santim boyunda olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Çerçevenin üzerinden bir bakış daha. Oğlunuzun boyunu biliyor musunuz madam? Sanırım 1 metrenin üzerinde. Tam olarak söylemek gerekirse 1 metre 12 santim. Yani ortalamanın 42 santim üzerinde. Devam edin. Romans yeni bir kağıt çıkardı. Cilt rengine geçelim. Halkların derisi üzerinde bir sürü araştırma yapıldı. Bu ölçütün açıklanması karmakarışık. Kullanılması tehlikeli de olsa size bir şeyler anlatacağım. Genellikle derinin yansıttığı ışığı özel bir yöntemle ölçeriz. Refraktometre yöntemiyle kişinin cildine bir ışık gönderir, cildin yansıttığı fotonları ölçeriz. Derinin rengi açıldıkça yansıyan ışık da artar. Dayan sabırsızlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Romans'ın nereye varmak istediğini anlamaya başlamıştı. Bu testi Lucian'a uyguladık diye devam etti bilim adamı. %70 ile %75 arasında değişen sonuçlara vardık. Kısacası oğlunuzun cildi ışığın hemen tümünü yansıtıyor. Cildi parlak bir beyazlıkta. Tropikler arasının koyuluğundan çok uzak. Fikir vermek için söyleyeyim. Andaman bölgesinin ortasında ortalaması %55 dolayında. Dayan çocuğun aşırı solukluğunu hatırladı. Lucia'nı yıkarken altından incecik damarları görünen neredeyse şeffaf cildini. Hayranlık nedenleri nasıl da birden korku kaynağına dönüşmüştü. Adam sayfalarını çevirerek devam ediyordu. İşte başka bir inceleme daha. Lucia'nın fizyolojik mekanizmalarıyla ilgili. Tansiyon, kalp atışları, kan şekeri, soluk hacmi. Dayan adamın sözünü kesti. Bütün bu konularda istatistiğe sahip misiniz? Antropolog gururla gülümsedi. Ve daha büyük bir konuda da bunları olumlularla karşılaştırdınız, öyle mi? Romans başıyla onayladı. Lucian bu incelemelerden birinde bizi şaşırtan bir sonuca ulaştırdı. Nekaat döneminde olmasına rağmen soluk alma hacmini ölçmeyi başardık. Dikkat çekici bir göğse sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizin de bildiğinizden eminim. Ama bir insanın soluk alma hacmi yaşadığı yerin yüksekliğine doğrudan bağlıdır. Örneğin dağ insanları vadilerde yaşayanlara oranla çok daha yüksek bir soluk alma hacmine ve çok daha güçlü bir al yuvar oranına sahiptir. Bu özellikler onların doğdukları ortama uyum göstermelerini sağlar. Peki peki, sonuca gelin. Bilim adamı başını salladı. Bütün bu saydığım konularda Lucien yüksek irtifada yaşamı anımsatan oranlara ulaşıyor. Deniz kıyısında ya da ormanda yaşayanlarla en ufak bir ilgisi olmayan oranlara. Sessizlik dayanın şakaklarında atıyordu. Ne kelimelere ne de tahminlere dönüşemeyecek bir sessizlik. Dittler Romans yeknesak sesiyle devam ediyordu. Eğer boyuyla, cildinin rengiyle ve fizyolojik yetenekleriyle ilgili verileri bir araya getirirsek yaylaları, soğuğu ve yüksekliği birleştiren bir denkleme varırız. Dayan boğuk bir sesle sordu. Hepsi bu kadar mı? Adam bütün kağıtlarını bir araya getirip kaldırdı. Bu 50 sayfa boyunca böyle sürüp gidiyor. Her şeyi inceledik. Kan grubu, doku grupları, kromozomlar, verdiğimiz hiçbir sonuç, tekrar ediyorum, hiçbir sonuç Andaman Denizi çevresinin ortalamasıyla en ufak bir benzerlik taşımıyor. Dayan soluk soluğa sordu. Ve elde ettiğiniz sonuçların sizi bambaşka bir yöne çevirdiğini tahmin ediyorum. Türk mu olmadan. Çocuk uzak doğu Sibirya halklarına taşıdığı bütün özelliklere sahip. Lucian tropikal bölgelerin çocuğu değil. O tayganın evladı. Bana kalırsa onu nüfusunuza geçirdiğiniz yerden binlerce kilometre uzakta doğdu. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Andaman. A-N-D-A-M-A-N. Laos. L-A-O-S. Tayland, T-A-Y-L-A-N-D, Malezya, M-A-L-E-Z-Y-A, Vietnam, V-I-E-T-N-A-M, Antropolog, A-N-T-R-O-P-O-L-O-G, Romans, R-O-M-A-N-S. Van Kien, V-A-N-K-A-E-N, Ulan Bator, U-L-A-N-B-A-T-O.